Selamlar, Tapecast'e hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Mikrofonun üzerindeki tozu üfleyip nihayet yeni bir podcast bölümü için kayda başlayabildim. Bugün yanımda ise bize nispet yapar gibi 2-3 günde bir podcast kaydeden sevgili Gerilla ya da G ya da direkt kendi ismiyle hitap edecek olursam Mert var. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Merhaba. Teşekkürler bu arada ağırladığın için.
Ne demek, şeref verdin. Nasılsın? Keyifler nasıl?
Vallahi abi klasik bir işte akşam olarak devam ediyordu. Öyle seyrediyordu. Daha demin bomba bir tane disk geldi, onun gazı. Bir de seninle bunu planlıyorduk bayağıdır. Açız işte Türkçe rap konuşmaya ya. Hazırız.
Evet, aslında bir böyle bir akış belirledik ama tabii bu sıcağı sıcağına biz Şam'ın disini dinledik. İstersen çok kısa ondan da bir bahsedelim.
Yani abi hep şeyden, yani kendi aramızda konuşurken şundan yakınıyorduk zaten. Ulan adamlar diss track yapıyor, tamam gazı ve sertliği veriyor belki ama punch diyor muyorsun? Punch yok. Şam öyle bir yazmış ki kaç bar bilmiyorum. 80 barsa ya abartısız 70'i punch'tı herhalde, değil mi?
Evet ve birçoğu da aslında dinleyicilerin ortak görüşe sahip olduğu konular aslında. Çünkü aklı başında kimse ne tam olarak Uzi'nin tarafında ne tam olarak Şehinşan tarafında olmak istemiyordu zaten hani. O yüzden bu diss biraz yankı uyandırır diye düşünüyorum.
Yani ben de öyle düşünüyorum. Çok sıcağına sıcağına şu an Twitter'a falan sosyal medyaya baktığımda zaten insanlar epey beğenmiş gibi. Yani ben Şeyho tarafında, hani Şeyho'dan umutsuz biri veya Şeyho'yu desteklemeyecek biri değildim. Ama Uzi meselesi olduğu zaman ister istemez karşı tarafı desteklesim geliyor ki yani ikililiklere bakmadan bile tek başına çok sağlam duran bir disk kesinlikle ya.
Ya bence de öyle ve bilmiyorum, cevap gelir mi sence?
Abi bana pek gelmez gibi geliyor. Çünkü ilk cevaplar zaten hemen şak diye Twitter'dan geldi. Şam şarkıda evet Twitter kuşu demesine rağmen.
Yani şeyin şahattan ben disk geleceğini düşünmüyorum pek. Hani o Kadıköy'ü doğrudan karşısına alacağını düşünmüyorum ama Uzi'den belki gelebilir.
Yani ben de Uzi'nin çıkaracağı diss'ten çok çok büyük bir yani dinlerim tabii ki de çok büyük beklentim yok. Ama evet bence de gelirse Uzi'den gelir gibi. Yani tabii diss'in de üzerine çok fazla şu an konuşamıyoruz. Çünkü genel programımız hani bugün konuşacağımız şey bu değildi.
Evet, aslında geçen hafta kaydetmek istediğim bir podcast'ti benim, işte Haziran ayının bitimiyle Türkçe Rap'te bu yılın ilk yarısını değerlendirecektik. Tabii biraz kişisel sebeplerden ötürü gecikti. Tabii 6 ayda çıkan tüm işleri değerlendiremeyeceğimize göre illaki bazılarını seçmek gerekiyordu. Bunları da ben belirli konu başlıkları halinde seçtim. Olabilecek en kapsamlı şekilde değerlendirsek bile illaki atladıklarımız olacaktır. Dinleyenler de umarım bunun bilincinde dinlerler diyerek abi ben ilk konu başlığına geçiyorum.
Tabii abi.
İlk olarak 2020'de PMC ikinci Legacy albümünü yayınladı. PMC ve genel olarak patronun performansı nasıldı? Oldukça üretkendi. Kısaca bundan başlayalım abi.
Abi zaten patron herhalde yani son zamanlarda çoğu MC içinden en iyi geri dönüş yapan kişi olabilir belki. Çünkü hiç beklenmedik bir şekilde yükseldi ve o ivmeyi çok güzel tutturdu. Ama birazcık şey var sanki, hani patron çok farklı bir dinleyici kitlesine doğru yönelmeye başladı.
Hı hı.
Ve ben şeyi düşünüyordum yani, hani evet o işi yapar, yine afro trap yapar, o dinleyiciye de ulaşır, hiç sıkıntı değil. Zaten yapması gereken bir şey, adam dinlenmek zorunda yani, bu işten ekmeğini kazanıyor. Ama elindeki diğer dinleyiciyi de, kemik kitleyi de elden bırakmaz diye düşünüyordum. Hani onlara da arada birkaç şarkı, onlara özelde paslar diye düşünüyordum. Ama bu sene iyice, hele şu son yaz albümü EP'siyle, daha iki gün önce, geçen çıktı.
Evet.
Onunla birlikte direkt yani bahsettiğim kitleye yöneldi. Hani bahsettiğim kitle derken aşağılayıcı bir şekilde falan konuşmayacağım abi de birazcık nargile kafe, yani nargile kafe tayfa.
Bu patronun müziğinin amacı TikTok mu?
Abi işte TikTok ya da nargile kafe gibi düşünüyorum ben. Veya plajlarda artık çalar mı bilmiyorum ama.
Yani ya. Çünkü şeyi Legacy Vol. 2'yi ilk olarak ondan bahsedeyim ben. Çok daha farklı bir beklentiyle bekliyorduk yani, işte Emboli bir sürü şarkı yapacak, yeni isimleri daha fazla duyacağız falan diyorduk. Ama abi albüm bir geldi, Patron feat. Ati.
Evet.
Komple yani Emboli'nin iki şarkısı var ki Emboli işlerinden bana göre en iyi rap yapan kişi yani. Albüm yani koskoca bir hayal kırıklığıydı o albüm. Yani kafamdan şeyi düşündüm ben, bu albüm cidden başarılı buldular mı, bu albümü yaptıktan sonra gelen tepkileri. Yani amaç TikTok'sa evet başarılı diyebiliriz ama amaçları bu muydu gerçekten bilmiyorum. Ki o albümde sonra ben tekrar dinledim abi. Bazı şarkılar çok kötü olduğu için o nasıl söyleyeyim? Albümün içindeki birkaç şarkıyı da harcamış bence. Bir tane şarkı vardı, aklımı kaçırdım. O mesela gözümden kaçmış benim. Ati'nin dinlediğim en iyi verse'üydü. Yani patron kısımları da iyiydi de. Ati'yi özellikle beğendim. Mesela öyle bir şarkı hiç ön plana çıkarılmadı. Veya işte Emboli'nin şarkıları, işte Propaganda falan gayet iyi şarkılardı. Ön plana çıkarılmadı. Ön plana çıkarılan neydi, işte WhatsApp şarkısı falan. Yani çok patronun müziğinde böyle bir karikatürize olma durumu var gibi hissediyorum ben.
Abi dediğine, özellikle Emboli noktasında dediğine çok katılıyorum ben. Albümde Emboli, Poz, özellikle genç isim Poz. Bunlar tek şarkıyla, iki şarkıyla parlamasına rağmen geçen albümde zaten full Ati varken bu isimlerin yine aynı şekilde kısa bir süre ayrılması bu isimlere bir kere yani hoş bir olay değildi bence. Ve bu dediğin karikatürize olma patronun şarkılarında ya da işte cheesy line, hani basit sözler yazma durumu. Yani patronda hiç olmayan bir şey değil. Yani yeni gelen bir şey de değil. Ama patron istediği zaman yazabilen de bir MC. Hani ben patron asla çok boş, hiçbir zaman yazamadı demem, diyemem. Ama ısrarla işte eleştirdiğimiz nokta şu hani. Evet, bu işleri yapmasını da anlayabiliyorum. Bazen gerçekten eğlenceli parçalar da çıkıyor ortaya. Hayvan falan, hani eğlendiren evet, parçalardı.
Evet. Beğenmiştim o şarkıyı.
Değil mi? Ama sürekli onlar geldiği zaman da abi, ve hep aynı seviyede eğlendirici olmuyor bu arada. Sonuçta hit parça denilen bir şey var. Sürekli onlar geldiği zaman da artık beni heyecanlandırmamaya başlıyor. Çünkü tahmin edebiliyorum neyden bahsedeceğini, nasıl bir sound yapabileceğini. Ya benim canımı sıkan durum bu oldu PMC ve Patron üzerinde bu sene.
Mesela daha 3 hafta önce Sagopa'yla feat çıkardı. Ondan 2 hafta sonra yeni bir klip çıkardı. Ondan bir hafta sonra yeni bir EP, yani aşırı bir tüketim şeyi var yani. Sagopa şarkısının ardına ben olsam belli bir süre koyardım yani. O şarkının böyle kulakta demlenmesini isterdim. Yani dinleyicide demlenmesini isterdim. Bu aşırı bir üretme açlığı da var ama bu fazlalaşması da biraz yani niteliği bayağı düşürüyor bana kalırsa. Yaz albümünü ben dinlememiştim. Sen söyledin diye bugün markete giderken dinledim. Abi bu ne ya gerçekten? Hani yaz albümü zaten o beklentiyle girdim. Hani ismini dahi yaz albümü yapmış adam. Ama o beklentiye rağmen bile kötüydü. Hani yaz şarkısı dediğinde ne bileyim şeyin şarkısı vardı işte. Jag'in şampanya şarkısı vardı. Hani tamam onlarla kıyaslıyorum. Ben başka şarkılarla da kıyaslamıyorum ama onlara rağmen bile kötü yani. Onlarla kıyasladığımda bile kötü.
Kesinlikle abi. Yani o EP'de bir ara Funda herhalde 3. parça olması lazım. Funda girdi. Sonunda dedim ki EP'de Flow duydum ya. Ya Funda kimse tanımıyorum ama ya öyle bir EP'di. Ve dediğin gibi tüketim, yani abi tüketimde bir süre sonra senin yaptığın işin kalitesine ket vuruyor. Bilmiyorum artık patron. Patron çok önemsemiyor gibi geliyor bana bu eleştirileri bir yandan da.
Yani muhtemelen tamam. Ele önemsemiyordur.
Yani zaten MC'lerimiz hani çok hepsi önemseyen kişiler değil ama yine de hani dinleyicinin geri dönüşünü almaya çalışan kişiler de var. Patron valla pek sallamıyor gibi ya. Ya da abi tepki gösteren mi yok bilmiyorum. Hani biz konuşuyoruz burada ama.
MC'lerdeki karşılığını ben çok bilmiyorum açıkçası. Hani ben böyle etrafıma konuşuyorum ama birilerinin de bunları söylemesi gerekiyor yani. Mesela işte patronla Sayan şarkı yaptı. Kötü yani, gerçekten kötü. Sayan'ı bile düşüren bir parça yani. Başka tekliler de yayınladı. Şu an hatırlamıyorum işte. Şey, Emircan İrek'le falan vardı. Kötü yani gerçekten. Hani evet. Pop şarkısı yap abi tamam ama kaliteli olsun. Ama o da yoktu yani bence. Bir tek gerçekten çok ciddi manada beğendiğim o Sagopa feat'i vardı. O da Sagopa'nın da tabii etkisi büyük ama o güzel bir işti bence. Onun da böyle üzerine çok zaman geçmeden yeni şeyler gelmesi, böyle biraz unutulması benim hoşuma gitmedi, bilmiyorum.
Evet. Ya da şey olarak düşünmüş olabilir. Hani nasıl olsa Sagopa feat'i her türlü tutar diyerek belki bunu yapmış olabilir ama o şarkı içinde ben birazcık daha manzaralar, o parçadaki hissiyatı beklerdim ya. Sanki o kadarını alamadım. Herhalde Sago da manzaraları beğenerek patronu paylaşmıştı değil mi ilk?
Ya muhtemelen Sagopa o şarkıyı dinledi ve böyle bir şey yapalım evet. dedi. Çünkü ben Sagopa'yı patronun yaptığı öbür türlü şarkılarla çok hayal edemiyorum açıkçası.
Gerçi Velet falan da paylaştı son zamanlarda ama Sago...
Şimdi ikinci konuya geçiş yapıyorum buradan. Çok yumuşak bir geçiş. Sagopa Kajmer'in Türkçe rapçilerle barış ilanı hakkında ne düşünüyorsun abi? Eğer Velet feat'i gelirse biz Sagopa'ya kompleden küsüyor muyuz?
Abi Sagopa'ya herhalde yani çocukluğumuzun anısı, hani küsülemeyecek bazı MC'ler var ya, yani Sagopa evet. olsun, Ceza olsun. Veya Kayra, yani şu an ne yaparsa yapsın. Lisede ben Kayra'yla büyüdüm. Asla küsemeyeceğim adam. Ama Velet'i de yani abi Allah aşkına ya. Hani bu adam nasıl bunu beğendi falan karışacak değilim evet, ama sadece beğenmekle kalsın abi. Hani umarım diyet falan gelmez.
Evini de beğensin abi. Mümkünse evinin sınırlarından dışarı çıkarmasın. Artık boynuz kulağa geçti yani. İşte Ceza da, Fuat da, Sagopa da bu düetlere ihtiyaç duyuyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor artık. İşte Ceza işte Ezel'le yapar, Benfero'yla yapar. Killakan Kontkar'la yapar. Fuat işte ne bileyim zaten yapıyor da işte Şanışer'le yapar. Ama işte bunları da biraz daha seçici olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani biraz daha müzik kafasının uyacağı kişileri bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kişi Velet değil abi.
Kesinlikle abi değil.
Yani mesela düşünüyorum ben kimle, başka kimlerle çalışabilir? Atıyorum. Allame falan olabilir diye düşünüyorum. Niyeyse ben onu yakıştırıyorum en çok. Veya Şanışer'le olabilirdi. Şanışer tabii Fuat'la çok yakın, yapar mı bilmiyorum ama. Bilmiyorum abi, ya.
Benim de aniden aklıma şu an hiç yoktu. Daha önce de hiç böyle bir şey düşünmedim. Ama sen örnekleri sıralayınca bir an aklıma Aspova geldi ya. Onun da bir melodik okuyuşu var ya.
Çok yakışır lan. Gerçekten.
O geldi aklıma. Ama şeyden de olabilir belki abi, hani Sago yeni yeni kabuğundan artık çıkıyor. Ve çok yani ilk yaptığı işler uzun süre sonra başkalarıyla. Hani belki ondan alışma süreci mi diyebiliriz? Bilmiyorum tam.
Abi yine de Velet'le de feat atmazsın
abi,
ya.
Tabii abi, o olmasın oğlum. Yani lütfen Sago'sun sen ya.
Şey bu arada kuzeniyle Gökhan'la bir EP çıkaracakmış. Böyle herhalde rock tabanlı bir müzik tahmin ediyorum.
Caz mıydı, onu, rock mıydı abi ya?
Caz da olabilir. Neyse aklımda öyle kalmış da.
Bende de caz diye kalmış. Ama güzel bir olay. Heyecanlandırıcı.
Onu da ben merakla bekliyorum. Yani ondan şeyim, beklentim yüksek. Peki abi diğer bir konu. Benim için bu senenin önemli geri dönüşlerinden biri. No1'in geri dönüşü ve yayınladığı tekliler. Bunu bir ele alalım istedim. Evet, İlk olarak abi. sen mi başlarsın?
Yani benim diyeceğim şey bu konuda abi. Şu tavrını ben o birini beğeniyorum. Şeye de benzetiyorum. Şamene de benzetiyorum birazcık. Hani mistik karanlık hava var ya.
Evet.
Ve bu çıkan işlerde de onu ön plana atıyordu diye hatırlıyorum ben dinlediklerim kadarıyla.
Ya mesela bu sene ilk olarak şey Ya Patience yayınlandı. Böyle demo evet. demo diye yayınlandı. Yani parantez içinde demo diye yayınlandı. Böyle gecenin bir yarısı dinledim. Nasıl yakaladıysa beni. Bu yıl en çok dinlediğim şarkı oldu herhalde. İşte ondan sonra Canavar vardı, Karabasan vardı. Birkaç tane de enstrümantal vardı. Dediğin gibi Şamane çok benziyor. O karanlık havayı sürekli veriyor ve adam nasıl söyleyeyim, tam bu 2017'den sonra Türkçe rap popülerleşmeye başladıktan sonra önemli bir kitle edinen kişilerden birisiydi ama o arada hiçbir şey yapmadı. Yani 3 yıldır sola bir şey üretmiyordu. Bunu böyle piyasaya oynamaktansa daha çok kendi kafasına göre müzik yaptığını tahmin ediyorum, yani öyle olduğunu tahmin ediyorum.
Yok abi, kesinlikle katılıyorum o konuda. Ve çok takdir edilen, ya edilmesi gereken bir şey bence. Tamamen kafasına göre istediği şeyi yapıyor ve bağımsız ilerliyor. Ama benim tek beklentim şu, hani single gelmesi güzel. Ama bu karanlık, mistik havayı yakalamışken en azından bir EP patlatsaydı.
Bu yıl albüm geliyormuş sanırım.
Mükemmel. Harbiden mükemmel. Buna hype'lanır işte.
No1'in, yani bu yıl en çok beklediğim albümlerden birisi abi. Ya dediğim gibi işte o trene No1'de binebilirdi, yani o şey popülerlik trenine No1'de binebilirdi ama binmedi, belki başka sebepleri vardır bilmiyorum ama No 1'de bu yılın benim için önemli geri dönüşlerinden ve beklentilerinden birisi abi.
Ya
şimdi
bir de,
başka
devam et abi. Şey diyecektim sadece abi. Hani kredisi bitmeyecek rapçilerden bahsetmiştin ya, o aklıma geldi. Ya No 1 de onlardan birisi benim için. Zamanında çıkardığı işler. Hatta zamanında bence underground piyasada harbiden zamanının ötesindeydi. Ve şu bilmem kaç yaşında fanları muhabbeti falan bana ne baba ya. Yani utanacak mıyım yani No 1'i dinlemekle?
Çok bilmiyorum. Gerçekten çok takip etmiyorum. Öyle duyuyorum ama fanları çok işte bilmem ne falan filan. Yani bunlara çok takılmamak gerekiyor.
Tabii abi.
Yani müziğe odaklanalım. Abi adam şey No 1 ismiyle bile değil. Bak Pankart ismiyle o alter egosuyla enstrümantal yayınlıyor ve hiçbir yerde reklam yok, bir şey yok ve YouTube'da trendlere yükseliyor yani. Güzel müziği bir şekilde dinletiyor yani.
Kesinlikle abi.
Biraz bunla, bu faydalarını da gözetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, demeyi unuttum şey, İstanbul Trip'le geçen yıl 110 albümünde vardı. Orada da iyiydi ama 2017'den beri solo üretmiyor.
Evet. Ve o albümde aslında yani beklenmedik şekilde öne çıkan sıyrılanlar da vardı. Şam mesela sıyrılmıştı da gerçi o bizim şu an konumuz değil. Bir an kafa gitti benim oraya pardon.
Şam ve No 1 ben de çok beğenmiştim o albümde gerçekten. Tamam abi şimdi bu konu başlığını özellikle seçtim. Senin bu konu hakkında düşüncelerini ve konuşmak istediklerini tahmin ettiğim için. Mixi Bileyken son albümü nasıldı abi? Türkiye'deki trap algısını değiştiren kişi olabilir mi? Ya tabii yanlış anlaşılmasın. Algı derken böyle eskisi kadar bir önyargı yok. Sadece bu Mixi'nin burada nasıl bir rolü olabilir bunu merak ediyorum.
Abi şimdi başlasak 15-20 dakika kesintisiz bir İlmatik övüyor gibi över miyiz? Bence övebiliriz. Bence övebiliriz. Ya şey var
o bile. O zaman önce ben konuşayım. Benim hani nispeten daha az söyleyeceklerim. Sonra sana bırakıyorum topu. Ankay'da albümün ismi sanırım.
Evet abi.
Ben ilk dinlediğimde ya kaliteli buldum. Hani güzel bir albüm. Ama benim çok beğenime hitap etmez diye düşünüyordum. Sonra abi ben birkaç kere daha tekrar dinledim. Böyle biraz daha kafamda oturdu ve ben de bayağı kalıcı olduğunu hissettim. Yani şu an birçok şarkısını beğenerek dinliyorum. Şöyle bir şey var. Redcase'de işte Kont Kar olsun, Met olsun, Köksal olsun bunlar hemen hemen benzer kitlelere hitap ediyor. Ama Bixi bu yelpazede Redcase'in farklı uçlara dokunmasını sağlayabilir. Bu açıdan Redcase'de olmasının yani böyle lirikal bir adamın Redcase'de olması birçok açıdan olumlu diye düşünüyorum. Sen veya Cenk bir podcast'te bahsetmişti sanırım bu Redcase'in kadrosunun daha güçlü olması gerektiğinden. Mesela bu önemli bir güç benim için dinleyenler açısından.
Yani abi kesinlikle katılıyorum. Bu zaten yapılması gereken bir şey. Ve Bixi bazında benim en çok sevindiğim olay şu. Hani sosyal medya çılgınıyız bu arada. Seviyorum takip etmeyi. Bakıyorum abi. Yani bir kişi de çıkıp demiyor ki ulan o kadar övüyorsunuz. Yani ne ki bu adam? Bunu diyen kimse de yok. Cidden dinleyen adamı Anka albümü kesinlikle etkiliyor. Çünkü biz trap'i artık fazlaca tüketiyoruz. Patrondan bahsettik. Sürekli tüketiyoruz. Ama dinlediğim bir trap parçasında dini referans, felsefi, tarihi bu tür referanslar olduğu zaman abi ister istemez senin ilgini çekiyor bu ya. Çünkü diğerlerinden farklı. Hani bir şey anlatıyor diye demiyorum. Bir şey anlatıyor ama sırf onun için demiyorum. Farklı olması bile yeter. Hem eğlendiriyor hem kulak kesiyorsun. Ve artı olarak storytelling'den de kaçmıyor. Şu an ya çok fazla storytelling yapan görmüyorum ben. Bixi storytelling'i de çok güzel yapıyor. Yani benim için Anka hani bu senenin ya en iyi albümü diyemem ama son zamanlarda gördüğüm en iyi debut yani en iyi çıkış albümü bence.
Kesinlikle öyle abi. Yani bilmiyorum daha önce bir albümü var mıydı ama bu çıkış gibi düşünürsek yani piyasaya çıkış gibi düşünürsek oldukça gösterişli bir albüm bence.
Evet. Daha önce bu işleri var diye hatırlıyorum abi ama ben yani Bixi'yi hatırladığım en eski iş sanırsam 2010 veya 2011'de Kont Kar'ın Crimeland mixtape'inde vardı. Çok çılgın bir verse okuyordu orada da. Bayağı enerjik bir verse okuyordu. Ben oradan hatırlıyorum en eski.
Tamamdır abi.
Yeterince övdük bu.
Yeterince övdük. Şimdi bu soruyu üzülerek soracağım biraz ama düşüncelerini de merak ediyorum.
Abi hep heyecanlandırıyorsun ha soruları. Yani. Bunu merak ettim şu an.
Biraz moderatörlük kasıyorum. Kayra'nın kariyeri sence düşüşe geçti mi abi ve 2020 performansı nasıldı?
Abi üzülmedim bu konuda. Vallahi içim çok rahat. Sadece belki şu, yani insanların da belki dikkatini çekmiştir. Birazcık daha kalemi eskisi kadar kapanık değil. Daha açık. Kayra'dan yani Kontgar, Benfero, Jenga referansı duymak mesela ben hiç hayal etmezdim. O tür öğeler var. Ama yine de bu benim canımı sıkmıyor. Çünkü yani tamamen storytelling konsept bir albüm ortaya koydu. Ondan sonra yine içinde ilgi çekici şarkılar ve hikaye betimlemeler olan bir EP'yi ortaya koydu. Bilmiyorum, benim için hala güzel gidiyor ama sadece Nuhado yolculuğu o kadar sağlam değil gibi. Yani Nuhado o kadar çok uğraşıyorlar. Dapoyet de uğraşıyor, Kayra da yine uğraşıyor. Nuhado o kadar bekleneni vermedi sanki. Hani tek korkum şevklerinin kırılmaması. Kırılması daha doğrusu yani korkum.
Abi storytelling albüm derken bütün ayazların ortasında kastediyorsun sanırım.
Konsept olarak aynen.
Ya bütün ayazların ortasında ve işte ondan sonra iki şarkılık bir maxi single vardı. Ben onları beğendim. Hani ondan sonraki işte 2020 yılı içinde çıkan hiçbir işini ben beğenemedim. Ya şöyle bir görüş var. Ona katılmıyorum ben çok. İşte farazisiz Kayra sıradanlaşıyor falan deniliyor mesela.
Ben de katılmıyorum.
Ya sorun sadece bu değil bana göre. İşte Kayra'nın biz gına zamanlarını da biliyoruz. İşte DJ Argup'la olan işlerini de biliyoruz. Bu son albüm de işte yani bütün ayazların ortasında da Farazi'nin beatleri var mıydı bilmiyorum da farklı isimlerle çalışmıştı. Bence o albüm de ortaya güzel bir iş olarak çıkmıştı. Sadece bu part part yayınlama belki biraz albümün etkisini düşürmüş olabilir. Onu göz ardı edersek o albüm güzeldi. Ama bu yıl için dediğin gibi en belirgin fark Kayra'nın işte söz yazımındaki bariz bir değişikliğe gitmiş olması. Yani daha anlaşılır ve basit yazmaya başladı bana kalırsa ve bu tüm o Kayra büyüsünü bozuyor gibi geliyor bana. Yani bunu kendi istemiş olabilir, sıkılmış olabilir. Onu bilemem ama bana göre yani sıkı hayranlarını üzen yönde ilerliyor. Yani kendisini de çok seven birisi olarak söylüyorum bunu. İşte bilmiyorum Nuhado yolculuğu nasıl gider. Oradan da diğer şeye bağlıyorum. 90 BPM fiilen dağıldıktan sonra üyelerinin solo yolculukları sence nasıl ilerler? İşte Farazi zaten çalışıyor, yurt dışındaki kişilerle çalışıyor. Kayra sola gidiyor bir anda, Dapoet Nuhado'yu kurdu. İşte Sorgu ve Kodes Kara bence iyi gidiyor. Yani onlar tekrar bir dramedi olarak yükselişe geçebilir mi? Bunları sorayım sana.
Abi bana kalırsa zaten Farazi, Kodes direkt bağlantılı olarak sanırsam maksimum bir ay olmuştur. Born to Die, ölmek için doğanlar. Evet, evet. Onun yabancılarla olan remix versiyonu, yani yabancılarla olan versiyonunu çıkardılar. Bir kere çok takdir edilesi bir hamle. Çünkü
mükemmel çalışmaydı bence.
Ya bizde hep şu vardır, en azından bende vardır. Türk bir MC yabancıyla çalıştığı zaman ben bir şey olurum. Hani ulan vay be, yabancı biriyle çalışıyor. Ya isim fark etmez, hani çok underground da olsa. Ya Sansar zamanında Amerikan'ın underground'ıyla çalıştığında bile bizim için o kadar büyük bir şeydi. Ama hep şu da gözüme hani çalınırdı abi. Sanki Amerika'dan gelen adam pek, küfür etmeyeyim, pek umursamıyormuş gibi hissederdim. Yani verse okurken falan. Ama Farazi ile Kodes'in o ayarladığı işte abi, konuk olan her MC sanki kendi albümünü okuyormuş gibi hırsla okuyor. Beni yani en çok o etkilemişti.
Birebir bunun aynısını ben podcast'te de söyledim abi. Triz'in verse'ü falan muazzamdı yani.
Evet.
Ki şey... Triz falan da takip ediyoruz zaten işte her hafta işlerini falan. Kötü adamlar değil yani, gerçekten iyi adamlar. Yani Kodes Kahra'dan bahsedecek olursam abi, ben son yıllarda rapten uzaklaşıp bu kadar sağlam geri dönen başka bir MC hatırlamıyorum diyebilirim ya.
Sanırsam katılacağım abi buna, çünkü gerçekten yani.
Hem o ilk albüm işte Ölmek İçin Doğanlar zaten geçen sene çok iyiydi. İşte bu EP de 5 şarkılık, o yabancılarda olan EP de gayet sağlamdır bana kalırsa.
Ve şeyden de bahsedebiliriz. Kodes'ten bahsetmişken mesela Sorgun'un abi Mücu muydu en son çıkan?
Mücu abi efsane şarkı.
O parçanın şu an bile yakasım geldi, bir tane var ya. Harbiden efsane şarkıydı yani.
Abi gerçekten hani... Tabii bunu şey söylüyorum. Kayra'nın kalbinde bıraktığı boşluğu Sorgu ve Kodes dolduruyor diyebilirim yani şu an.
Abi o kadar da boşluk değildi be abi. Hani Kayra'dan bahsederken mesela...
İşin esprisi tabii. Yoksa çok severim Kayra'yı yani. Hala en sevdiğim insanlardan biridir diyorum. Rapçilerden biridir bile demiyorum. O kadar severim kendisini. Ama abi şeyi sorayım o zaman. Evet. Bir de Dapoet'i sorayım abi sana. Nuhado yolculuğu hakkında kısaca bahsettin gerçi ama.
Abi Dapoet'in yani indie label'a ilerlemesi, bağımsız bir şirket olarak devam etmesi aslında konuşulması gereken bir olay. Türkçe rap'te özellikle şu son dönemde şirketler bayağı şahlanmışken pek olmayan bir şey. Ama Amerika'da senelerdir bunu Rhyme Sayers babası oldu bu işin. Tech Nine Strange Music'le bunu yaptı. İşte Saint Francis bunu yaptı. Ve şu an Dapoet de bunu deniyor. Ama işte Türkiye'de öyle bir kültür oturmadı. Yani sonuçta hala bir şekilde şirketlerin eline, işte ayrılacak bütçeye, PR parasına bunlara bakıyoruz. Ama Dapoet şu an tamamen dinleyiciye odaklı. Yani dinleyiciden gelecek maddi desteği bekliyor. Bu kolay bir şey değil. Bunun için uğraşıyor. Değişik paketler yani
çok,
falan.
Çok mütevazi bir yol seçti bence.
Evet, yani üzerine de düştü aslında değil mi abi? Canlı yayınlar falan olsun.
Karantina ya. Boyunca düştü ama abi tek başına yapıyor, kendi de diyor bunu işte. Tek başına bu çok şey, zor bir yol ya. Yani bilmiyorum, Dapoet'in ya kendi de biraz bana öyle geliyor. Yani daha çok mütevazi gibi geliyor. Aslında şu an piyasadaki isimleri düşünsen en iyilerinden birisi.
Evet.
Ama işte rap konusunda biraz kendini geri çekiyor. İşte daha prodüktörlüğe yönelik çalışıyor falan. Halbuki Dapoet istese birçok şirkette de çok rahat anlaşıp müziğini yapabilir.
Kesinlikle abi.
Ya belki yani zor bir yolu seçti. Evet abi.
Aynen, zor bir yolu seçti. Ve şunu diyecektim, belki de oturması için süre vermemiz lazım. Ama sanki birazcık şey hissediyorum abi. Dediğin gibi Dapoet tek başına her şeyi sırtlıyor. Tek başına yapmasındansa artık bir ekip oluşturmaya çalışması belki. Daha düzenli, planlı şekilde belki gereken budur. Ama yani vakit istediği de bu işin çok bariz, açık bir şey.
Solo bir Dapoet albümü bekliyor muyuz hepimiz?
Kesinlikle abi, kesinlikle.
Ya ama şöyle verdi, değil mi? Şey değil işte, İdil Meşe veya Barış Demirel, tabii onlara güzel şeyler, onlar güzel projeler, onları bir ayrı tutuyorum ama böyle Poetika'dan sonra böyle babalar gibi bir solo rap albümü bekliyorum açıkçası.
Abi Underground tabii bunu bekliyor ya. Yani Barış Demirel de onun jazz rap tarzı tamam güzeldi, ikincisi de gelecek eyvallah gelsin ama ya çerez demek istemiyorum. Çerez değil. Onlar da başlı başına gayet güzel projeler ama benim Dapoet'ten beklentim senin de dediğin gibi. Solo ve LP yani. O albümün gelmesi lazım artık.
Peki abi, diğer bir konuya geçiyorum. Diğer bir albüm bu senenin önemli olaylarından biriydi. Vion'un Posthumous albümü Part 1 ve Part 2 olarak yayınlandı. Sence bu albümler hakkı verilerek hazırlandı ve yayınlandı mı? Sen beklediğini aldın mı? Bunları söyleyeyim.
Abi yayın, yani yayınlanma süreci, hani ondan öte o sürece giden yolda üzerine durulması, işte düetler olsun falan, yani mutlaka üzerine düşünmüştür ama sanırsam yayınlanma sürecinde çok büyük eleştiriler aldılar ki yani açıkçası abi beni çok üzmedi çünkü YouTube'dan gidip yine dinledim falan. Tabii bir şirketin görevini düzgün yapması lazım, bu aksaklıklar yaşandı ama o konuda çok eleştirmiyorum ben. Sadece bazı düet seçimleri veya düette yani denilen şeyler, onlar hoşuma gitmedi. Patronun mesela yani o düette çok üzerine düşmesini beklerdim ben. Çünkü öte yandan Ceza'ya, Asbaba'ya bakıyorsun. Adamlar gerçekten içinde bulundukları albümün ruhunu yakalamış kişiler. Yani
patronun, o ağırlığı evet, hissettiriyorlardı.
Evet. Yani benim canımı sıkan sadece o meseleler oldu. Onun dışında hani albümün yayınlanma promo süreci en azından, işte dinleyiciye ulaştırılması, pazarlanması falan çok hoştu. Gerçekten bir yayı yaşattılar abi. O konuda ben saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi sadece hani bazı düetler hoşuma gitmedi. Yani abi.
Abi dediğim gibi patronum o verse'i tam şu an aklımda değil. Neydi? Gucci Prada mıydı? Dolce Gabbana mıydı? Tam hatırlamıyorum.
Bir şey yanlış telaffuz ediyor, onu diyorsun değil mi?
Ha, öyle bir şeyler abi, işte onu görüyorsun. İkinci şey de Ezhel'in denediği stil çok eleştirildi. Yani ben de başta eleştirdim. Sonra o kadar da kötü değilmiş dedim. Gerçi fikrim değişti açıkçası. Ya bunlar biraz göze çarpan şeylerdi. Onun haricinde dediğim gibi bu yayınlanma, bu aksaklıklar biraz keyfimi kaçırdı benim. Çünkü tabii doğal olarak çok büyük hype yaratıyorlar. Daha fazla kişiye ulaşması için bunun promosunu bu şekilde yapıyorlar. Ama sonra bununla karşılaşınca da bir tık insanın keyfi kaçıyor yani. Onun haricinde işte Ceza'nın verse olsun, Şeyin Şah'la olan şarkı ikinci partta, işte Motive'yle olan şarkı, bunlar güzeldi. Bence başarılıydı ve süreç iyi yönetildi yani. Son yayınlanma aşamasına kadar da fena değildi. Düet seçimleri daha kötü olabilirdi. Tabii Rota isimleri falan geçiyordu.
Allah
yani bir yani skandalın eşiğinden dönüldü diyebilirim. Bunu karar veren kişi kim bilmiyorum ama büyük bir skandala imza atabilirlerdi gerçekten. Yani Rota abi, Feed hani, Vio düşünebiliyor musun yani? Rota
tabii, Feed Vio. O dönemlerden sonra patladı değil mi Rota'nın olayı?
Evet evet.
Ama öncesinde de açıkçası kimin ne olduğunu, nasıl konuştuğunu, nasıl bir vibe yaydığını öncesinde hissedebiliyorsun yani. Rota'nın tamam patladı. Yeni patladı bu olaylar da. Bu evet. Olayların patlaması da tesadüfi değil yani.
Tabii tabii. Ya zaten bu olaylar olmasa bile Rota'yı ben görsem abi saçmalamayın falan derim yani.
Ben de o tepkiyi veririm ya. Hani Vio'nun albümünde oluyorsa o tepkiyi veririm.
Yani kesinlikle abi. Onun haricinde şey güzeldi. Klibinde bir tam ismini hatırlamıyorum bir oyuncu oynatıldı. Hani bu daha sonra ben magazinden böyle birkaç kişiyi de böyle popçuların falan da şarkıları böyle paylaştığını falan gördüm. Hani daha geniş kitleye yaymak açısından güzeldi ve o klip de zaten hoş bir klipti bence. Yani başarılı bir albümdü. Bu senenin güzel, çok güzel albümlerinden biriydi bence de. Peki abi sonlara yaklaşırken kalan albümler var. Onları böyle kısa kısa değerlendiririz diye düşündüm.
Tabii abi.
Sen bunun üzerine bir podcast de yaptın gerçi ama Hayki Kötü Adam EP'si ilk olarak.
Abi onun üzerine sen daha çok konuşursun.
Ya ben kısaca bahsedeyim. Hayki albümün ismi de zaten Kötü Adam. Bu patron krizinden sonra Kötü Adam ilan edilmişti. Bu imaj düzeltme yolundaki bir albümdü bence. Yani nedense zaman Hayki'yi haklı çıkaracakmış gibi hissediyorum. Bunda patronun işte gitgide böyle karikatürize olmuş olması da etkili diye düşünüyorum. Hayki hala dinlenme sayılarına falan odaklanmadan işte şey yapıyor yani iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor. Tabii sonra YouTuber'larla falan da çok görmeye başladım. Biraz o dinlenme sayısına yönelik evet. Çalışmalardır. Onu bilemem ama ben bu EP'yi de beğendim. Özellikle şeyler daha güzeldi. Remixler daha güzeldi. Boom Bap Remix ve bir tane de Chill Remix vardı. Şarkı isimlerini hatırlayamadım şu an ama remixleri daha çok beğenmiştim. Unique Fabric'ten çok bir umudum yok açıkçası. Oradaki özellikle parlatılan isimlerin o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Galiba bir Fred'di. Senden mi gördüm? Ben gerçi birkaç şarkısını da dinledim ya. Fred daha iyi bir çocuktu mesela o Olvi'ye göre. Genel olarak Hayki'den zaten beklentimiz hep yüksek ama Unique Fabric'ten o kadar büyük bir beklentim yok benim açıkçası.
Evet abi. Yani şey tespitine ben özellikle çok katılıyorum. Bu arada EP'yi ben beğendim zaten de. Hani Hayki'nin Kötü Adam o imajı artık düzeltmeye çalışması işte neler olduğunu neler döndüğünü dinleyiciye aktarması falan bundan bahsettim. Bence kesinlikle doğru. Buna uğraşıyor ve zaman abi Hayki haklı gösterebilir ama bu tamamen Hayki'nin elinde. Yani sonuçta dinleyicinin gönlünü almak işte dinleyicinin görüşünü değiştirmek çok çok zor bir şey değil. Çünkü bu dinleyicinin bireysel yaşadığı veyahut günlük hayatta gördüğü bir olay değil. Dinleyici zaten bunu internetten görüyor. Dinleyici
kesinlikle bu abi ve unutmak iki hafta bir şey.
Evet kesinlikle. Kesinlikle abi. 2 hafta. Yani bunu başarabilirse, bunu yaparsa Hayki'nin kendisi yapar ki umarım bu konuda da çalışmaya özen gösterir. Evet dediğin gibi YouTuber'larla benim de o parçalar hiç hoşuma gitmedi. Kendisini de içine sinmemiştir abi. Ama görüntülenme lazım, streaming lazım. Bu yolu da tercih etti. Ama umarım yani Kötü Adam kıvamında ilerlemeye devam eder. Yani Kötü Adam Nick ile değil tabii. O imajla değil. O EP gibisinden. Yani benim umudum bu. Ve Hayki ben hala seviyorum. Hala da dinliyorum zevkli.
Ondan sonra Kamufle'nin 19T albümü abi. Evet, ben bunun üzerine bir yazı da yazdım. Önce senden başlayayım. Sen ne düşünüyorsun?
Abi şimdi o albüm denilince benim aklıma ister istemez Base Mode'un yayın tekniği geliyor. Ya bundan konuşmak istemiyorum ama abi albümü bölüyorsun. Albümün ruhu olur, atmosferi olur. Bölüyorsun sen bunu. Ben o ruhu atmosferi ta ne zaman sonra çıktığı zaman tekrar dinleyince yaşayabiliyorum parçaları dinlemişken. Şimdi bu durumda beni rahatsız ediyor. Yani albümü o kadar hissedemiyorum. Kamufle aslında solid dedikleri adamlar var ya abi. Akar evet, akar yok. Yani. Akar gider. Yani kamufle bakıldığı öyle zaman tekniği evet bir şekilde aynı düzeyde hep ilerleyen bir isim. Çok çok dinlediğim bir isim değil.
Tekniği
ama
kotarıyor bence.
Evet. Bu albümde birazcık daha şey parçalar vardı sanki. Böyle singing'in olduğu düetlerde özellikle işte atmosferik parçalar. Bunların dahil edilmesi benim çok hoşuma gitmişti. Ama genel olarak yine de albüm yani o kadar aslında beğenemedim açıkçası. Düetleri yani de abi kaç düet vardı bu arada ya? Sözünü kestim
çok,
ama.
Çok düet vardı. Çok düet vardı evet.
Yani düetlerin hepsini de başarılı bulmadım ben.
Abi ben albümü yani bütün halinde dinlediğimde beğendim. Dediğin gibi o yayın politikası zaten büyük saçmalık. Ya şey düşündüm. Mesela dese ki 12 tane şarkı var albümde. Abi her ay bir tane şey, bir single yayın o zaman. 3 ay boyunca birer single yayını, sonra pat diye ver. Yine o hype'ı yaratır bence.
Aynen, aynen abi.
Çünkü abi 3 şarkı hiç olmayacak iş yani. Ne tam single diyorsun, ne tam EP diyorsun, ne tam albüm. Yani hiçbir şey değil aslında. Yani o dediğin gibi o atmosfere çok ket vuran bir şey. Yani ama sonra baştan sona dinlediğimde ben beğendim açıkçası. Kamufle dediğin gibi birisi zaten. Bir de bu funk stili pek kim var ki acaba? Başka düşünüyorum. Pek kimse de kalmadı öyle funk yapan hani.
Hı hı. Yallah parçası mıydı abi? Neydi adı? Kış kış mıydı?
Kış kış evet.
O evet dediğin gibi cidden bayağı funkiydi.
Yani tüm albüm boyunca aslında o var. Böyle tabii yeni şeyler de var. Daha traple yoğrulmuş şeyler de var. Zaten o söylüyor zaten albümde. Ama klasik kamuflenin her zamanki stilini de koruyor biraz.
Evet.
Yani düetler çok fazlaydı. Kamufle çok parlamasını engelliyor aslında birçok şarkıda. Bilmiyorum yani Base Mode emeline ulaşmış mıdır ama.
Abi ben sormak isterim ya bunu. Hani Base Mode'da kim akıl ediyorsa bu satış politikasını sormak isterim. Baba Kamufle'nin albümünü bu şekilde yayınladınız. Gerçekten istediğiniz yani nasıl bir satış politikanız varsa, neyi hedefliyorsanız buna ulaştınız mı? Ben bunu cidden sormak istiyorum ya.
Abi işte yeni albümlerde onu görecek miyiz bakalım. Eğer görürsek ulaşıyorlar demektir. Ama yani 5 yıl sonra dönüp baktığında 19T hatırlanır mı bilmiyorum. Ama Kamufle'nin önceki albümlerini bilmiyorum daha çok sevmiştim.
Ya şimdi umarım ulaşmazlar diyeceğim bu arada. Adamın emeğine yazık olacak. Yani abi
ama
zaman gösterecek.
Bundan bir vazgeçilmesi gerekiyor gibi.
Abi bu tutacak bir şey değil bence zaten ya. Deneniyor bir şeyler ama bakalım.
Peki abi şimdi pat diye 10 şarkılık albüm koyan isme geliyorum. Gazapizm Hiza.
Ha, evet ben onun üzerine de hiç konuşmadım hiçbir yerde.
Senin Gazapizm hakkında ne düşünüyorsun hiç bilmiyorum. Bu arada hiç konuştuğunu duymadım. Gazapizm dinliyor musun bu arada?
Abi lise yurttan yani lisede yurttayken o şekilde sağ çıktık işte. Sansar, Kayra o hissi verebilecek o yaştaki bir gence o hissi verebilecek başka kim vardı? Gazapizm.
Muallayı çok
içer
dinledin mi?
Abi tabii. Yani tuvalette sigara içerken onlar çalıyordu. Yani ben onlarla abi büyüdüm ve Gazapizm'in o ruhunu çok seviyordum. Yani cidden Gazapizm mükemmel tekniğe sahip falan bir adam değildi ama Gazapizm'i dinlediğin zaman hissediyordun yani. Karşına
karşı alıp, tarafa geçiriyordu o hissi.
Aynen abin karşında konuşuyormuş gibi hissediyordum. Ama Hiza'da veya onun öncesinde yapmak istediklerini de anladım. Ve adam çok başarılı bir şekilde yapmış bence ya. Hani müzikal olarak abi gerçekten bir fark var değil mi piyasayla? Ben onu hissettim.
Profesyonellik olarak yani vizyon olarak çok büyük fark var. Bence evet. Yani bir 4-5 yıldır yeni albüm yapmıyordu. Herhalde mesela No 1 gibi o da bu popülerliğin en zirvesindeki adam belki de hani Ezhel'le birlikte. O trene binip böyle çok sık üretebilirdi ama daha oturmuş, dinlenmiş bir albüm yaptı. Ben de bu albümü cidden çok beğeniyorum. Böyle o koro kullanımları falan gerçekten muazzamdı. Bir senfoni orkestrasıyla falan çalışmış.
Evet abi.
Ya birkaç şarkı tabii böyle şey, tekno tarzında onları beğenmedim.
Ben de onu
ama diyecektim. Onun haricinde albüm gerçekten güzeldi.
Evet. Ya ben birazcık daha eski o Gazap, Majör Depresyon o ruhları da görmek istiyorum. O yüzden belki bir tık albüme karşı ön yargım oluştu ama dediğin gibi albümü ben de beğendim. Öncesinde zaten sanırsam Gazap bu canlı enstrümantalların kullanılması, bunu da Gazap yapıyordu.
Evet evet.
Sansar da herhalde bir konserde yaptı bunu ama yani Gazap zaten bunu yapan belli eden birisiydi. Ben bu vizyonu...
Argo Orkestra isminde orkestra var evet.
Ben bu vizyonu takdir ediyorum ya. Çünkü bu mainstream piyasaya girdikten sonra ya bozma şansı da vardı abi adamın. Yani çok ucuz bir şekilde iş salmak bunu da yapabilirdi. Patronun yaptığı gibi diyeceğim.
Sürekli kötü örnek.
Sonra diyecekler adamın sürekli neyse sürekli kötü demeyelim.
Ya, patronu da seviyoruz biz yani eski işlerinde ben şeye kadar atıyorum sosyopatı falan sevdim ya severek dinledim ya.
Adam benim hemşerim zaten ya burası benim doğduğum şehri çıkardığında falan hani biz çıldırıyorduk burada.
Evet
yani
evet.
Patronu ben seviyorum zaten de işte.
Professional 4 mesela o seride en az sevilendir ben onu bile çok evet. Severim yani.
Ama işte diyeceğim de buydu Gazapizm hakkında. O başardı. Güzel bir vizyon ilerliyor abi. Saygı duyulası bir iş.
Yani biraz da şöyle hani o Macar depresyon zamanların değil de böyle ünlü olmuş ama hala o içindeki çocuk aynı kalmış ve o yalnızlığı gösteriyor gibi. Bilmiyorum niyeyse öyle bir his aldım ben albümde. Bu yılın en beğendiğim albümü diyebilir miyim? Ya bir ya ikiye koyarım bence.
Wow. Bayağı beğenmişsin ha o zaman.
Ben beğendim. Çok beğendim.
Şaşırmadım gerçi. Canım. Beğenilmeyecek albüm de değil. Ha, doğru.
Peki abi yine aynı hafta çıkmıştı. Ben aynı podcast'te bahsettiğim için hatırladım. Kontkar'ın Trapkont 2.5.
Abi Trapkont 1'i dinledin mi? Veya 2'yi?
Ya Flash karakteriyle ha. Dediği için ben o SoundCloud'da Flash ismindeki çoğu şarkıyı dinledim.
Evet. Yani onlarla kıyaslayınca bu da aslında onların seviyesinde ve hatta belki bir tık daha iyi. Yani birden kesinlikle iyi. Çünkü biri çok kötüydü bence. Ben biri hiç sevmiyorum. İki de yine sevdiğim işler var. Benim sıkıntım şu sadece. Ya Flash karakterini kendisi şey olarak tanımlıyor. Biraz zampara işte böyle hani.
Evet.
Evet biliyoruz. Single olarak değil de klip olarak olay olan parça. Ama içinde yani ortaya koymuydu. His miydi? Ortaya koydu değil mi parçanın
sanırsam? Koydu galiba. Koydu.
O şekilde vibe taşıyan parçalar da var. 3 tanesi öyleydi. 2 tanesi işte dediğim zampara type'tı. Ben o tür işleri dinleyince şimdi koy parçasını falan dinleyince o vibe'ı bekliyorum abi. Çünkü çok tatlı geldi bana. İşte diğer taraftan tabii sürtüye bak o kadar etkilemiyor beni. Ama albüm onun üzerine kurgulanmış gibi servis ediliyor. O rahatsız etmişti.
Albümün tanıtım şeyi işte dediğin gibi tamamen o şarkı üzerinden evet. Yürütmek amaçlı ve Kontkar böyle yorumları okudum. Çok sevenleri bile abi şuna klip çekseydin keşke falan diyor. En beğendiğim bu falan. Koy galiba. Bir de hepsi geçecek miydi?
Evet.
O da bundan olur. Mıydı? Kendi fanları bile lirikal işleri daha çok beğenmiş. Yani burada Kontkar'ın bence kendi de çıkarması gerekiyor bu dersi yani. O sürteye bak kötü bir şey. Ya şey demiyorum bu arada. Bu tartışılır hani. Öyle bir karakter yaratıp sen öyle bir kişiyi yansıtabilirsin. Ama bunu daha iyi bir şekilde yansıtmak var. Böyle çok ucuz bir şekilde de yansıtmak var. Zampara dediğin gibi zampara tiplemesini öyle bir yansıtırsın ki gerçekten evet bu şekilde en iyi bu şekilde yansıtılabilirdi dersin hani katılsan da onu sevsen de sevmesen de. Bir karakteri sevmeye de biliriz sonuç olarak işte kötü adam villain da olabilir işte. Ama bunu iyi bir şekilde yansıtmak var karşı tarafa. Bence çok sürteye bak çok ucuz bir şarkıydı. Bunda bu kadar nasıl söyleyeyim tepki gelince bunu bu kadar savunmak da bilmiyorum bana yanlış geldi.
Abi o Kontkar'ın sevdiği bir olay ama ya. Bilmiyorum ben ya, de yapar mıydım acaba? Abi?
Kaostan besleniyor net olarak. Ben işte bu yıl neler çıkmış diye şeye baktım. Instagram'da bazı sayfalara baktım işte. Orada tüm olayları yazmışlar böyle. Abi sürekli Kontkar birileriyle atışmış Twitter'dan. Yani baktığın zaman toksik denilecek seviyede yani. Bir onunla atışmış bir bununla. Maksimum 1,5-2 ayda bir birileriyle tartışma yaşamış yani.
Ya abi hani düşününce mesela benim başıma gelse şu an işte yaptığım bir iş hiç kimse beğenmiyor sürekli onun üzerinden beni eleştiriyor. Ben de inadına yapıştırırım anasını satayım öyle lan diye. Ama abi ben yaşamış görmüş bir adam değilim. Sen Kontkar'sın sen piyasanın içindesin en üst klasmandasın şu an dinlenmeler izlenmeler. Sen yaşamış görmüş adamsın yani sanatçısın. Birazcık da törpülemen lazım herhalde kendini. Hani hak veriyorum tamam ama abi sen artık... Aşmış olman lazım öyle işleri ya.
Neyse abi. kontkardan merdivene geçiş yapıyorum. Geçişleri çok yumuşak yapıyorum. Merdivenden neydi? King's School.
Evet.
Part 1. Abi önce DC sorayım. Sen DC nasıl buldun?
Abi DC'de Sayedar estirmiş gibi geldi bana. Yani DC'de en beğendiğim
Sayedar ve Sansa ortak görüş zaten.
Aynen. Sansa'da eski vibe'ları verdi biraz. Ama Sayedar'ın cidden hani özgüvenli bir şekilde kendini koya koya çok sert ve etkili bir şekilde okuması hani beni bilmiyorum memnun etti. Ama genelinde baktığımız zaman o efsane akrostiş mi deniyor abi ona?
Evet.
Baba lisede falan yapardık yani. Kusura bakmayın millet o akrostiş yapmış falan diyor da. Bir de durun abi ya.
Abi bilmiyorum ya. Yani bir de böyle bir dizi hani işte Sansar, Saedar, Despo yapsa mesela o sadece o üçünün verse olsa çok daha etkili olurdu ama
evet.
Abi oradan yani duyan gelmiş gibi bir şey. Tamam abi ekipsiniz ama şarkının gerçekten dinlenebilirliğini çok aşağılara çekiyor diğer isimler. Kusura bakmasınlar ama yani farkı bariz hissediyorsun yani. Evet, Saedar giriyor, Sansar giriyor, sonra diğerleri giriyor. Bilmiyorum.
Ya yani yine hani hiçbirinin emeğine saygısızlık değil. Beraber yaptıkları son parçanın adı neydi hatırlamıyorum ama EP'nin son parçasını ben özellikle beğendim. Hatta tam olarak beğendiğim tek iş o oldu. Yani beraber hurra girince de düzgün bir iş yapabiliyorlar abi. Onu gördük. Ama dediğim gibi diz parçasında hani Saedar benim için sıyrılıyordu sadece ve bir tık Sansar sıyrılıyordu. Ve yani EP 2 abi 2'nin arasına da bayağı tarih koydular ya. Hani bir hafta sonra yayınlasalardı keşke.
Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Abi o zaman Otonom Piyade Deliler Bayramı EP'sine geçiyorum. Bu da albüm sayılmaz sanırım. 5 şarkı vardı. Bu EP'yi de sadece o zaman dinlemişim. Ondan sonra tekrar dönmemişim ve çok aklımda kalmamış. Halbuki ilk dinlediğimde beğenmiştim. Bilmiyorum Otonom Piyade ömrünü doldurdu mu sence bu proje? Köst ve Sayan nereye kadar birlikte gitmeli? Sana bunları sorayım.
Abi ilk dinledin yani aklında kalmadıysa hani geri dönmediysen yani bunun da evet belli bir sebebi oluyor. Şimdi ilkine kıyasla ilk çıkan Otonom Piyade'ye kıyasla bu etkilemedi beni o kadar çok. Hı-hı. Bir de yani Otonom Piyade'den bizim beklentimiz şu yönde olduğu için biraz fazla. Hani genel piyasada şu an trap çok gözdeyken Otonom Piyade bizim için büyük bir kaçış yani piyasadan. Büyük bir ferahlama. O yüzden bana birazcık yani beklentilerimi sanki karşılamadı gibi geldi. Ama Otonom Piyade'den gördüğüm özellikle bu sene abi Köst'ün güzel parlaması oldu ya. Hani Otonom Piyade'nin en büyük katkısı belki benim için bu sene.
Ya Köst'ün verse'lerini beğenmekle birlikte nakaratlarını abi ben hiçbir şekilde sevemiyorum. Yani çok dinleyesim gelmiyor açıkçası. Ve inat gibi tüm nakaratları da Köst okuyor. Yani şey olarak hissediyorsun tamam mı? Şarkı sözleri güzel. Aa evet böyle güzel yerlere dokundurmalar var falan diyorsun. Ama o noktada da biraz dinlenebilirliği çok şey alıyor. Mesela bu Otonom Piyade'nin önceki çalışmalarını hatırlayalım. İşte Halve Gidiş Sıfır'dı sanırım.
Hı hı.
O mesela abi şarkılar akıyor gidiyor böyle. Çok daha dinlenebilir seviyede ve bir nasıl diyeyim sıkılmıyorsun dinlerken ama bu 5 şarkıyı dinlerken bile ilk denediğimde evet güzel diyorum ama sonra bilmiyorum ya bir şeyler eksik bende.
Belki altyapılardan dolayıdır abi ama ya, Otonom muhtemelen. Piyade'nin hani ömrünü ben dolduracağını sanmıyorum. Çünkü ben Köst ve Sayan'ı birbirine yakıştırıyorum abi. O hardcore ruh ikisinde de Köst de birazcık daha alevli. Öte yandan hı-hı. Sayan onda da var. O hardcore ruh çok güzel birleşiyor. Bence hani bu birazcık hayal kırıklığı oldu. Evet. Ama Otonom Piyade hala benim için bir hype'ı var ve takip etmeye de devam edeceğim yani çıkan işlerimi.
Köst sevildi daha doğrusu. Bunu kabul etmek lazım. Otonom Piyade ile daha çok ismini duyurdu ve cidden çok seven de var. Bu benim kendi düşüncem. Bilmiyorum ben o kadar sevemiyorum diyeyim.
Ya birazcık evet. Tarz olarak hani teknik olarak, vokal olarak yani öyle herkese albenisi olan bir isim değil dediğin gibi katılıyorum yani çok herkesi çekecek bir isim değil ama
evet, gerçekten dinlemesi zor birisi evet.
Takdir ediyorum ama bayağı kendisini kitle topladı ve sevindirici bir şey benim için ya Köst benim hoşuma gidiyor.
Evet evet kitle topladı gerçekten hani ben de seviniyorum aslında hani ben çok o kadar dinlemesem bile böyle tamamen underground'dan birisinin böyle Ankara'dan birisinin bile böyle kendisine kitle toplayabilmiş olması iyi bir şey yani. Abi Aspava'nın albümünden bahsedelim bir de. O da uzun soluklu albümlerden bir tanesiydi. Çok nadir zaten. Aspava'nın Hell yani Blue, Red versiyonu.
Blue çıkaracak herhalde yakında bir de.
Evet, yakında da Blue versiyonunu çıkaracak. Aspava üretken bayağı. Sen ne diyorsun Aspava'nın bu albüm hakkında?
Abi ben birazcık şey kafasında olduğum için ben hep mesela R&B ile rap ayrımını yapan bir adamdım. Yani Aspova'ya özel bir şey değil bu. Hep benim kafamda, yurt dışında da öyleydi. R&B ise R&B'dir abi. Rap ise rap'tir. Ve ben rap kanalındaydım yani. Ben sek rap seven birisiyim. Aspova'nın müziğini cidden takdir ediyorum. Abi dinleyiciye de kendisini çok güzel kabullendirdi. Dinleyici kendisini seviyor. Ortaya da ruh kattığı çok çok bariz. Ve albümdeki Synthwave, Synthwave deniliyor. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Synthwave mi ya da? Şimdi telaffuzdan da...
Synthwave abi. Synthwave, evet.
Telaffuzdan da hemen saplayan olur belki. Abi onu kullanması benim çok hoşuma gitti. Yani Türkiye'de evet çok yapan yok bunu. Bunlar benim hoşuma giden şeyler ama işte mesele R&B, singing ve rap ayrımına geldiği zaman ben Aspova'yı o kadar dinlemiyorum. Çok dinlediğim bir isim değil şahsen.
Abi ben Hell dedim galiba ama şey... Matrix albümü.
Yanlış abi.
Hell geçen yani. Seneki albümüydü. Evet.
Çok kötü bir kapağı vardı bu arada. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Kapağıyla aklımda kalmış. Kapağı çok kötü.
Evet. Kapakları kötü. Şey. Geçen yılınki de o kadar güzel değildi. Ya albüm aslında şeyi sevdim ben. Böyle bir geçiş albümü gibiydi. Muhtemelen Blue'da o Synthwave'i daha fazla duyacağız. Hell albümünün bıraktığı yerden o devam ediyor. Hani ilk 4 şarkı falan aynı şeyde, aynı sound'da ilerliyordu. Ben o ilk 4 şarkıyı falan daha çok sevdim. Hell albümü de bayağı dinlemiştim. Geçen sene en çok dinlediğim albümlerden biriydi. Ondan sonra işte o değişik denemeler başlıyor. Yani bence güzel bir albüm. Hani evet. Rap gibi zaten düşünmüyoruz ama böyle bir renk olması da bu atmosferin içinde bence iyi yani. Ve üretken de bir isim. Hani sağa sola çok bağlı da kalmak istemiyor. Biraz daha bağımsız ilerlemek istiyor. Yani düşünsene M.O.B. çok istedi falan. M.O.B. ile falan çalışsa hayal bile etmek istemiyorum. Yani.
Evet abi.
O yüzden böyle bağımsız çalışmaya devam ederse bu üretim temposunda gayet iyi bence. Ben seviyorum bayağı Aspova'yı.
Ya bir de şey tesadüf değil abi işte dinleyicilerin Aspova'yı, Aspova çok PR yapan, sağda solda görünen birisi değil dediğin gibi. Buna rağmen abi, dinleyicinin, buyur abi.
Yıllardır şey, affedersin böldüm yine.
Yok, estağfurullah.
Yıllardır herkes şey diyor, bu adam ne zaman patlayacak diyordu yani. Ki şu an o patlamayı da yaşadı zaten.
Değil mi? Bayağı tesadüfi evet. Değil abi ya. Hani cidden Aspova'nın özgün olmaya çalışması, kafasındakini yapması, estetik bir şekilde takılmaya çalışması şimdi patlamasını sağladı ve bu tesadüfi değil işte. Bu da güzel bir ders çıkarılması gereken bence sanatçılar için.
Kesinlikle öyle abi. Yani bir de şey, kendi bağımsız bir oluşum kurdu sanırım. Evet. Kendinin de yaşı daha küçük yani. Benle falan yaşıt. Ama ona rağmen etrafında da kendi gibi isimleri toplamaya çalışıyor. Yani bir ekip kurmaya çalışıyor. Bence bu da gayet güzel hareketler.
Kesinlikle.
Muhtemelen Temmuz ayı içinde çıktı ama bunları da soracağım. İlk olarak Çağrı Sinci'nin Deniz Sungur ile olan EP'si.
Sen onu beğendin değil mi abi? Ben öyle hatırlıyorum.
Abi çünkü tek beğenen benim herhalde.
Yok canım. Abi ben de hani çok dinlenilmez bir iş değil ama bilmiyorum ya. Çağrı Sinci'yi herhalde ben solo tercih ediyorum abi.
Ya solo tercih edilebilir tabii. Solo Çağrı Sinci albümü dinlesek kim hayır derdi, kimse hayır demezdi tabii. Ama ben Deniz Sungur'u da dinliyorum. Önceki işlerini de biliyorum. Hani zaten bu tarz bir şey olduğunu da biliyordum. Bu beklentiyle girdim. Hani bir dengesizlik bazı yerlerde hissediliyor. Çok yükseliyor, çok yavaşlıyor. Bir aksama hissediyorsun dinlerken aslında ama bilmiyorum ben o kadar da dinlenilmeyecek kadar kötü olduğunu zaten düşünmüyorum ve ben beğendim açıkçası. Hani böyle bir işin gelmiş olması da güzel bence. Farklı bir işti. O açıdan ben beğendim.
Ya yine benim işte bu singing, R&B veya diğer türlerin rap'le birleşmesi olayına geliyor birazcık. Ben sek sevdiğim için rap'i hani ben oradan benim için en azından bir eksi oluyor. Yani normalde saygı duysam ve bunu tabii güzel bir iş olarak görsem bile dediğim gibi o yüzden Çağrı Sinci solo olarak tercih ederim dedim ben.
Abi DJ Spy ile olan 5 şarkılık bir EP evet. daha geliyor.
Aynen.
O yani büyük heyecan bizim için.
Dün mü duyurulmuştu abi? Neydi, ismini de verdiler değil mi?
Deliler, deliler miydi? Yanlış hatırlıyorum. Yok.
Öyle bir şey gördüm yani.
Uyduruyor olabilirim şu an. Hatırlayamadım.
Ama her türlü ama heyecan yaratıyor işte o.
Kesinlikle abi. Kesinlikle. Son olarak yine Şam'la kapatayım. Şam'ın 47 mixtape'i. O da evet. Temmuz'da çıktı ama ondan da konuşalım bence. Konuşmaya abi, değer.
Tabii canım. O Türkçe rap için hep kaçıştan falan bahsediyoruz. Genel piyasanın seyrinden. Lo-fi'le girdi adam. Cesur bir şey deniyor. Kendi oluyor. Özgün takılıyor. Ve abi bunun her türlü Şam geri dönüşünü çok güzel alacak bence. Ben gayet beğendim.
Şam büyük sükse yaptı diyebilir miyiz?
Abi diyebiliriz.
Hem diss hem
bu gece bundan yaptı. Bu gece kesin yaptı sükseyi de.
Abi ben de beğendim. Hani çok abartanlar vardı. Hani onlar bilmiyorum o kadar iyi miydi falan diye düşündüm ama bütün olarak baktığımda gerçekten güzel, çok keyifli bir işti. Yani senin dediğin gibi o Lo-Fi yeni bir kapı açabilir Türkçe rapte. Fazla örneğini gördüğümüz bir şey değildi. Bunu böyle zaten yeni isimlerin yapması gereken de bu. Bize yeni kapılar açabilmiş olması abi. Çünkü yeni kişiler daha esnek davranabiliyor işte bu konularda özellikle. Farklı denemeleri yapabiliyor çok rahatlıkla. Şam deniyor zaten işte pop mixtape'ler olsun, diğer işte psikoz muydu son şey?
Evet abi.
Vehim EP olsun. Bu olsun farklı şeyler deniyor zaten. Şam dediğin gibi bunun getirisini, bunun meyvelerini ileride çok iyi bir şekilde toplayabilir diye düşünüyorum.
Abi şey dedin ya hani yeni isimler, genç isimler yeni kapılar açmalı. O konuda cidden çok haklısın. Çok güzel bir tespit. Ve eğer bu mixtape'den sonra Türkiye'de lo-fi işlerin sayısı artmaya başlarsa gerçekten işte o zaman 47'nin asıl etkisi görülecek demektir. Ki bence bir etkisi olacak.
Kesinlikle abi. Yani biraz daha yani bu yönde de ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. İşte lo-fi yani söz yazım olarak da biraz daha mental pozitif evet, Cenk diyor ya sürekli. Pozitif şeyleri duymak istiyor insan bazı şeylerde. Tabii Şam burada söz yazımı çok değiştirmedi aslında. Her zaman işlediği konuları işliyor ama işte en son Kota The Friend'in albümünü hatırlarsın, bu sene çıktı mesela. Evet, onun gibi böyle pozitif vibe albümler Türkçe rap için de ben istiyorum yani.
Yani biz pek alışık değiliz o şeylere. Biz genelde birazcık daha işte öfkeliyiz, kızgınız o vibe'a
evet,
alışırız
ama. Evet bu gerginliği işte biraz almak gerekmiyor mu ya?
Ya tabii abi adam yeni bir çığır açıyor yani. New York'taki yani New York rapine bakıyorsun. New York rapi nedir? Bu işte. Sattım, vurdum, öldürdüm. New York'taki gençler buna Low New York mu diyorlar veya New York Fi mı diyorlar tam hatırlayamıyorum. Low New York olabilir. New York'taki gençler Lo-Fi'ye bu şekilde başladı. Ve kendilerine apayrı bir dünya oluşturdu. Dediğin gibi uplifting, pozitif bir şekilde dinleyiciye ulaşıyorlar. E tabii farklılık yaratıyor bu da. Orijinalite.
Kesinlikle öyle abi. Şam'la başladık, Şam'la kapattık. Genel olarak 2020 nasıl ilerliyor Türkçe rap'te? Bunu sorayım son olarak. Senin beklentilerini karşılıyor mu? Kalan yarısı için de beklentilerin abi, neler?
Kalan yarısı için beklentim bir kere daha fazla çünkü piyasa çok kızışıyor. Ve bu müziğe kesinlikle yansıyacak. Artık millet farkında Twitter'dan olmuyor bu iş. Müziği üretime yansıyacak. Kendilerini o şekilde kanıtlamaya çalışacak MC'ler. Mesela 3 gün sonra mı? 2 gün sonra mı? Bobby'nin mixtape falan geliyor. Ya tek evet, sıkıntım tek sıkıntım şey abi ya. Bazı haftalarda albümü bırak EP bile olmuyordu. Tekli, single, tekli. Sürekli bu şekilde. Bu birazcık beni yordu. Umarım artık en azından her hafta bir albüm, bir EP hangi rapçiden olursa olsun duymaya başlarız. Üretimin birazcık daha sıklaşmasını bekliyorum ikinci yarıda.
Ya bu pandemi döneminde kimse boş geçirdiğini düşünmüyorum. İlla ki üretimler vardır. Bunları da yavaş yavaş duymaya başlarız diye düşünüyorum. Hele konserler de açılırsa zaten konserlerle de işte tanıtımlar yapılıyor zaten.
Evet.
Mesela Şam bu şarkıları düşünsene tekli tekli yayınladığını. Hiç etkisi olabilir
Allah
miydi?
Allah korusun ya.
Yani mesela İhtiras yayınlamıştı sanırım.
Evet.
Albümden önce. Ben o zaman dinlediğimde beğenmemiştim. Sonra albümle birlikte o bütünlük içerisinde dinlediğim zaman gerçekten çok beğendim. Mesela favorilerimden birisi o oldu.
Kesinlikle bahsettiğin şey öyle ya abi. Albümün belli bir ruhu, atmosferi oluyor zaten.
Abi genel olarak üretim bekliyoruz diyebiliriz yani kısaca.
Evet, kesinlikle.
Peki abi, katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Muazzam bir podcast bölümü oldu. Umarım dinleyenler de öyle düşünür.
Aslı, ben teşekkür ederim abi. Umarım devamı da gelir. Beraber yine yaparız bir şekilde bir şeyler.
Bence kesinlikle gelmeli abi. Sevgili Mert'e çok teşekkür ediyorum tekrardan ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Rap'le kalın, hip-hop'la kalın, hoşça kalın.
Öpsene bir daha, öperek kapatsana. Ben öpüyorum.
Son olarak Mert style'a bu. Öptüm.
Görüşürüz.